5. ayrım, sayfa 59. Kızılay Holding, İsmail Arı. 2011 Van depremine gönderilen yazlık çadırlar. Akar Kızılay Başkanı olduktan yaklaşık bir ay sonra ülke yeni bir felakete tanık oldu. 23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van Edremit merkezli depremlerde de Kızılay yine eleştirilerin odağında yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yani AFAD'ın yaptığı açıklamalara göre bu depremlerde 644 kişi yaşamını yitirirken 1966 kişi de yaralandı. Ancak depremlerin ardından yine bölgeye yeteri kadar çadır ulaştırılamadı. Çadır bulabilenler de kış şartlarında uzun süre barınmaya uygun olmayan çadırlarda donmamak için mücadele etti. Bazı çadırlar yakılan sobalar nedeniyle alev aldı. Van'da depremden sonra kurulan çadırlarda çıkan yangınlar depremzedelerin korkulu rüyası haline geldi. En az 127 çadır yangını meydana geldi. Bu yangınlarda çocuklar da dahil toplam 11 depremzede yaşamını yitirdi. Kızılay çadırlarının yanmadığını, bölgeye dışarıdan getirilen çadırların tutuştuğunu iddia etti. Altından sağ kurtarılan depremzedeler yanarak hayatını kaybetti. Bunun içinde kimse hesap vermedi, yargılanmadı. İlk depremden sadece 3 gün sonra 26 Ekim 2011 tarihinde basın açıklaması yapan dönemin Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar bir çadır sıkıntısı olduğunu kabul etmekteyiz dedi. Depremin ardından bölgeye 25.666 çadır ve 31 toplu barınma çadırı gönderdiği ifadelerini kullanan Akar, bölgedeki tüm çadır ihtiyaçlarının giderilmesi için 120 bin çadır kapasitesine ihtiyaç var diye konuştu. Yani depremin 3. gününde 120 bin çadıra ihtiyaç olan deprem bölgesine sadece 25.697 çadır ulaştırılabilmişti. Akar çadır eleştirilerine ise yanıt vermişti. Normal olarak 7.2 büyüklüğünde ve Van'da olan bir depremde gerçek afetzede miktarının normal şartlarda 20 bin olduğu sanılmaktadır. Karşımızda 20 bin afetzededen başka 600 bin afetzede vardır. 600 bin afetzedenin barındırılması için 120 bin çadıra ihtiyaç vardır. Sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır. Depremin ardından her depremde olduğu gibi Van'da da yağmacıların ortaya çıktığına dikkati çeken Akar, 17 tırımız yağmacılar tarafından talan edilmiştir. Van'daki çadır kentimiz de bu yağmacılar tarafından talan edilmiş, vatandaşların direnci sayesinde oradaki 50 çadırımız muhafaza edilebilmiştir. Van'daki Kızılay Şube Başkanlığımız bunlar tarafından basılmıştır diye konuştu. Tartışmalı Maden Suyu Adamı. 14 Nisan 2013'te yapılan Kızılay Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren ve delegelerin geçerli oylarının tamamını alan Ahmet Lütfi Akar, 3 yıl daha görev yapmak üzere seçildi. Yani bu kongrede Akar ikinci defa Kızılay Başkanı oldu. Akar'ın en fazla eleştirildiği konu ise Türk Kızılay'ı etiketiyle satılan Kızılay Maden Suyu Şişesi'nden tasarım değişikliğiyle Türk kelimesinin atılması oldu. 2014 yılındaki bu değişiklik büyük tepki çekti. Ahmet Lütfi Akar'ın yaptığı açıklamada Türk Kızılay'ı maden suyunun yenilenen imajı birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Bizi biz yapan değerleri koruyarak günümüz trendlerine uygun ve tüketici alışkanlıkları doğrultusunda bir değişime imza attık. Araştırmalarımızdan yola çıkarak tüketici algısını da dikkate alarak maden suyumuzun ismini toplum genelinde benimsenen marka adıyla Kızılay Maden Suyu olarak değiştirdik denildi. Abdullah Gül Kızılay'ı denetlettirip rapor hazırlattı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Kızılay'ı denetlettirdi. Gül 2012 yılının son aylarında Kızılay'ın 2010, 2011 ve 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinin denetlenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Gül'ün talimatıyla hazırlanan ve 927 sayfayı bulan 30 Ocak 2014 tarihli bu rapor 14 Şubat 2014'te Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu. Devlet Denetleme Kurulu'nun Kızılay'ın 2010-2012 yıllarına ilişkin faaliyet ve işlemlerinin denetimine ilişkin raporunda, derneğin yardım faaliyetlerine ilişkin temel amaç ile hedeflerinde ciddi dağınıklık ve kararsızlık olduğu, belli yardım alanlarında katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olmak yerine adeta tüm yardım faaliyet ve alanlarında var olmaya çalışan bir duruma geldiği vurgulandı. Raporun sonuç bölümünde çok ciddi eleştiri ve tespitler de yer aldı. Raporda Kızılay'a yönelik eleştirilerin daha ziyade deprem, sel gibi doğal afetlerle mülteci akını gibi insani kriz ve benzeri olağanüstü, acil durumlarda ihtiyaç hissedilen müdahale ve eylem alanlarında yeterince etkin, hızlı, planlı ve bütüncül çabaların ortaya konulamaması gibi temel işlevlere yönelik oluşan aksaklık, eksiklik ve yetersizlikler üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Kızılay'ın bir bütün olarak tüm faaliyetlerine bakıldığında yardım faaliyetlerine ilişkin temel amaç ve hedeflerinde ciddi dağınıklık ve kararsızlık olduğuna işaret edildi. Raporun dikkat çekici bazı bölümleri şu şekilde: Kızılay adeta kısır döngü içine girmiştir. Yerel yardım alanlarında rekabetin artması ve çeşitlenmesiyle birlikte dernek gün geçtikçe yerel yardım alanlarını ve iktisadi işletmelerine ilişkin faaliyetleri temel amaç ve işlev olarak algılamaya başlamıştır. Böylece 1999 Marmara ve Düzce depreminde veya daha sonra gerçekleşen büyük ölçekli tabii ve beşeri acil yardım ve müdahalelerde temel varlık nedeninin gerektirdiği ölçüde ve biçimde etkinlik gösteremedi. Ayrıca çeşitli amaçlarla tabela şube oluşumlarına ilişkin risklerin varlığının giderilmediği ifade edilen raporda, Kızılay Derneği'nin ülke çapında 735 şubesinin bulunduğu, bunların ekseriyetinin herhangi bir geliri olmayan tabela şube niteliğinde olduğunun görüldüğü kaydedildi. Kızılay'ın kurduğu ve veya ortak olduğu şirketlerin kuruluş amaçlarına ve beklentilere uygun olarak etkin yönetilemediği, kısmen veya tamamen sahibi olduğu şirketlerin 2006 ile 2012 döneminde genel merkez hesabına sadece 55.799 lira kar payı aktardığı, aynı dönemde toplam 1.352.800 lira zarar beyan ettiği, bu durumun Kızılay'ın mali ve idari yükünü arttırdığı, Kızılay Genel Müdürlüğü'nün şirketlerle ilgili güncel verilere istenildiğinde ulaşamadığı ve Kızılay'ın şirket yönetim ve denetiminde etkin olmadığı görülmüştür. Kızılay'ın söz konusu şirketlerin hukuki ve idari işlemlerinin Kızılay personelince takip edildiği de düşünüldüğünde, şirketlerin Kızılay'a maddi gelir sağlamanın aksine Kızılay'ın mali ve idari yükünü arttırdığı anlaşılmıştır. Olağan gelirlerin önemli bir bölümü personel giderlerine ayrılmaktadır. İktisadi işletme gelir ve gider gerçekleşmelerine bakıldığı zaman yıllar itibariyle Kızılay Derneği'ne bu yolla önemli ölçüde gelir sağlanamadığı görülmektedir. Başka bir deyişle iktisadi işletmeler için yapılan harcama ve yatırımların dönüş oranı düşük görülmektedir. Kızılay ülke kan ihtiyacının 63 ilde tamamını, 16 ilde %70'ini, Ankara ve İstanbul'da ise %55'ini karşılamaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın gelecek yıllarda ülkemiz kan ihtiyacının tamamının Kızılay tarafından karşılanması yönünde stratejik bir tercihi bulunmaktadır. Bu çerçevede Kızılay'ın yürütmekte olduğu kan hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin öteden beri olduğu gibi gelecekte de ana işlev ve faaliyetlerinden birisi olarak kalmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle hem mevcut hem de planlanan iktisadi işletme uygulamalarının, kurum kaynaklarının etkin ve verimli bir çerçevede değerlendirilmesine yönelik iyi uygulamalar olmadığı ve dernek amaç ve hedeflerine doğrudan hizmet etmediği düşünülmektedir. 2012 yılında yapılan protokoller çerçevesinde en az 3600 büyükbaş hayvan kesimine yönelik vekaleten kurban kesimi faaliyeti planlanmış olup ancak 1777 adet büyükbaş kurban bağışı toplanabilmiştir. Bu nedenle kurum tarafından kendi kaynaklarından ayrıca 1823 adet daha büyükbaş hayvan kesilmek zorunda kalınmış olup gelir yaratmak amacından öte kaynak israfına neden olunmuştur. Kızılay'ı işlevsizleştirme planı TAMP. 2014 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP hazırlandı. Bu plan doğrultusunda afetlerde Kızılay'a sadece beslenme ihtiyacını karşılaması görevi verildi. Kızılay'ın çadır fabrikası olmasına ve AFAD'ın çadır fabrikası olmamasına rağmen barınma ihtiyacının karşılanması görevi ise AFAD'a verildi. Yani kasıtlı olarak ve 155 yıldır afet tecrübesi olmasına rağmen Kızılay'ın eli kolu bağlandı. TAMP'nin hazırlık süreci 2011 yılında başladı. 2011 ile 2014 yılları arasında çok sayıda toplantı düzenlendi. Dönemin Kızılay yöneticileri bu toplantılarda barınma görevinin AFAD'a bırakılmasına karşı çıktı. Bu itirazları yazılı olarak kayıt altına da alan dönemin Kızılay yöneticileri, toplantılarda Kızılay'ın afet alanında daha tecrübeli olduğunu, çadır fabrikası olduğunu ve bu plan ile Kızılay'ın işlevsizleştirildiğini ifade etti. Bu plan ile Kızılay'ın saf dışı bırakıldığını da vurgulayan dönemin yöneticileri de AFAD ve AKP'li Beşir Atalay'ın başkanlığında organize edilen bu toplantılarda toplantıya katılan askerler de destekledi. Hatta iddialara göre bu toplantılarda çadır üretimine tamamen son verilmesi ve sadece konteyner benzeri yapıların stoklanması da önerildi. Bu öneriye de Kızılay yöneticileri sert bir biçimde karşı çıktı ve Kızılay'ın afet anlarında hem pratik bir barınma amacı olduğunu hem de çadır kurulumun kolay olduğunu vurguladı. Skandalların ismi Kerem Kınık Kızılay'a gönderildi. 2015 yılı ise Kızılay için deyim yerindeyse bir dönüm noktası oldu. 2011'den beri Kızılay'ı yöneten Ahmet Lütfi Akar döneminde kurum geçmişine göre çok daha az sayıda skandal ve şaibeyle anıldı. Ancak Kızılay Yönetim Kurulu 3 Mart 2015'te yaptığı yönetim kurulu toplantısında 23 Mart 2015'te olağanüstü genel kurul yapma kararı alındığını duyurdu. Akar olağanüstü genel kurulun bir bayrak değişimi olduğunu belirterek kararın yönetim kurulunda oy birliği ile alındığını açıkladı. Ülke geneline yayılmış 685 Kızılay şubesinden 1000'e yakın delegenin katıldığı kongrede konuşan Akar, Kızılay'ın önümüzdeki 10 yılını planladık dedi. Ancak gelecek 10 yılı planlanan Kızılay'da sonraki yıllarda patlak veren skandallar ülke gündemine oturacaktı. Kızılay'ın onursal başkanı olarak kongrede konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı konuşmada tüm tabi ve insani felaketlerde herkesten önce Kızılay oradadır. Orada olması beklenir. Herkes her kurum gecikebilir ama Kızılay'ımız gecikmez, gecikemez. Kızılay'ın böyle bir lüksü yoktur. Ülkemizde 1903'te Van'da ve İstanbul'da, 1923'te Samsun'da büyük depremler oldu. Kızılay oradaydı. 1939'da Erzincan'da gerçekten çok büyük bir deprem oldu. Şehir adeta haritadan silindi. Kızılay yine oradaydı. 1941'de Van'da, 1944'te Bolu'da, 1946'da Erzurum'da deprem oldu. Kızılay yine oradaydı. 1966'da Muş'ta, 1975'te Diyarbakır'da deprem oldu. Mağdurların yanında yine Kızılay vardı. 1999'da Büyük Marmara depremi oldu. Herkesten, her kurumdan önce Kızılay orada çalışmalarına başlamıştı. 2011'de Van depremi yaşandığında da Kızılay'ımız kırmızı hilaliyle oradaydı. Vatandaşlarımızın yanındaydı dedi. Bu kitapta 1999 Büyük Marmara depremi ile 2011'deki Van depreminde Kızılay'ın nasıl eleştirildiğini, 99 depreminde devletin ve TBMM'nin Kızılay'ın durumunu ortaya koyan raporlarındaki çarpıcı tespitlerini anlattım. Ancak tüm bunlara rağmen Kızılay'a dair Erdoğan, 1999'da Büyük Marmara depremi oldu. Herkesten, her kurumdan önce Kızılay orada çalışmalarına başlamıştı dedi. Bu kongrede Ahmet Lütfi Akar 3. defa Kızılay Başkanı olurken Kızılay'ın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyordu: İsmail Hakkı Turunç, Kemal Akar, Kamil Kolabaş, Doktor Kerem Kınık, Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, Profesör Doktor Medaim Yanık, Avukat Ayşegül Genç, Hüseyin Can, Naci Yorulmaz, Okyay Biçer. Bu listenin en dikkat çekici isimleri Kerem Kınık, Fatma Meriç Yılmaz ve Ayşegül Genç'ti. Bu ekibin başında ise Kerem Kınık yer alıyordu. Bu üç ismi tek tek anlatacağım. Olağanüstü kongrenin ardından yapılan Kızılay'ın ilk yönetim kurulu toplantısında Kerem Kınık, Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar'ın yardımcısı oldu. Yani Kızılay Başkan Yardımcısı unvanını alarak kurumun iki numaralı ismi oldu. Ancak Kınık oldukça tartışmalı bir isimdi ve ekibiyle birlikte Kızılay'a özel olarak gönderilmişti. Anlatılanlara göre Kınık ve ekibini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılay'a gönderdi. Erdoğan'ın isteğiyle daha önce Kızılay'ın kapısından dahi içeri girmemiş, Kızılay'ın yapısını bilmeyen bu ekip bir anda yönetime girdi. Kızılay'ın teamüllerine aykırı bir durumdu bu. Çünkü Kızılay'ın yönetim kurulu üyeleri Kızılay'da yetişen, şube başkanlığı gibi bulunduğu kentlerde yöneticilik yapan deneyimli isimlerden oluşuyordu. Bu yüzden de Kızılay'da kazan kaynamaya, bu şaibeli ekibe itiraz sesleri yükselmeye başladı. Bu şaibeli ekibin başındaki Kerem Kınık'ın hayat hikayesi ise oldukça ilginç. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Kınık, sadece 2 yıl Sağlık Bakanlığı bünyesinde hekimlik yaptıktan sonra 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, İBB'de, Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. Bu kısım oldukça önemli. Çünkü Kınık İBB'de müdür yardımcısı iken Recep Tayyip Erdoğan da İBB Başkanlığı koltuğunda oturuyordu. Erdoğan'dan sonra 1999'da İBB'deki görevinden ayrılan Kınık birçok şirket kurdu ve ticarete atıldı. Yani Kınık'ın ticarete olan ilgisi oldukça eskiye dayanıyor. Hatta İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Kınık, Toprak Ana'dan Doğal Ürünler, Derya Sağlık Hizmetleri, 4T Sağlık ve Bilgi İşlem ile Derya Sağlık Hizmetleri isimli 4 ayrı şirketin ortağıydı. Ancak tüm hisselerini devredip ortaklıktan ayrıldı. Kınık'ın UG Medical Services Sağlık Hizmetleri isimli şirkette ise ortaklığı devam ediyor. Ticaretle uğraşan Kınık siyasi kariyerini de ihmal etmedi. AKP'den İstanbul 10. dönem İl Genel Meclisi üyesi olup İBB Sağlık Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Her dönem güçlünün yanında olan Kınık, iktidarın daha önce Gülen Cemaati diyerek övgüler sıraladığı Fethullahçıların 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından terör örgütüne dönüşen yapıya da oldukça yakındı. Kınık 16 Eylül 2012'de FETÖ lideri Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurmuştu. Kınık 20 Ekim 2013'te ise yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fethullah Gülen'e dair şu ifadeleri kullanıyordu: "Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye acil şifalar diliyorum. Dert yüklü kalbi bedende taşımak zor. Allah inananlar arasındaki fitneyi zail etsin." Kınık bir dönemde Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Yeryüzü Doktorları Derneği'nde başkanlık yaptı. Yani Davutoğlu ailesiyle yakınlaşmayı da ihmal etmedi. 2013 yılından 2015 yılına kadar bu derneğin başkanlık koltuğunda oturan Kınık, 2015 yılında yine Kızılay gibi rantın merkezi haline dönüştürülen bir başka kurum olan Yeşilay'ın mütevelli heyeti üyesi oldu. Kınık bu görevine yaklaşık 8 yıldır devam ediyor. Kerem Kınık'ın oğlu Furkan Kınık ile eşi Hatice Kınık'a dair de bazı iddialar var. Kınık'ın eşi Hatice Kınık'ı torpille Sağlık Bakanlığı'nda daire başkanı yaptırdığı, ardından yine bakanlık bünyesinde bir başka göreve getirdiği iddia ediliyor. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimine direnirken gazi olduğu belirtilen oğlu Furkan Kınık'ın aslında sahte 15 Temmuz gazisi olduğu öne sürülüyor. 5. Ayrımın Sonu. Sayfa 67.